Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Allah nasip ederse dersimizde Ramazan bid'atleri konusu üzerinde duracağız. Her derste söylüyoruz. Yani insanlar dine uyma yerine dini kendilerine uydurmayı çok seviyorlar. Çünkü dine uymak kolay değil yani. Dinden menfaat sağlamayı engelliyor. Ama menfaat sağlamak isterseniz mutlaka dini kendinize uyduracaksınız. Burada hep tekrarladığımız bir şey var. Üzüm şirası satarsanız fazla müşteriniz olmaz. Ama onu şaraba çevirirseniz istediğiniz kadar müşteriniz olur. İşte adam şey yapar, ne olacak yani, o da üzüm suyu, bu da üzüm suyu der. Doğrudur. Gerçekleri gizlerler. Tamam, hakikaten o da üzümün suyudur, o da üzümün suyudur. Ama birisinde birisi adamı sarhoş ediyor, diğeri etmiyor. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de oruçla ilgili her şeyi ayrıntılı bir şekilde açıklamış. Hakikaten insan hayret ediyor. Mesela işte geçen dersimizde de burada ortaya koymuştuk. Yani kısaca özetlersek 183. ayetinde Allah-u Teala diyor ki: ey müminler, sizden öncekilere nasıl farz kılındıysa size de oruç o şekilde farz kılındı diyor. Ondan sonra da bunlar peş peşe gelen günler, Ramazan ayı diyor. Yani demek ki bütün ümmetlerde, Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün ümmetlerde Ramazan ayı oruçlu olarak geçirilir. Onun için dinler tarihi üzerinde çalışanlar araştırma yaparlarsa bunları bulurlar. Geçen hafta da burada konuşmuştuk. İşte Ramazan ayı kameri ayların dokuzuncusudur. Dokuzuncu ayın oruçlu geçirilmesine dair bugün de Tevrat'ta açık ifadeler var. İncil'de de ona benzer şeyler var. Şimdi ama biz şunu biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'den, onlar kitaplarının önemli bir kısmını bizden gizliyorlar. Kendi cemaatlerini tutabilmek için. Yani onların hocaları. Şimdi dolayısıyla Allah-u Teala bu insanları ikiye ayırıyor. Yani kitap, kendine kitap verdiği kişileri ikiye ayırıyor. Bir grubuna ehli kitap diyor. Yani o kitapta uzman olan kişiler. Ne var ne yok biliyorlar. Öbürüne utul kitap diyor. Kendisine kitap verilen kişiler. Ondan çoğusu bilmiyor. Bugün de Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'de ne olduğunu bilmiyor. Ama Kur'an'da uzman olan kişiler biliyorlar. Bile bile gizledikleri zaman işte en büyük günahkar onlar oluyor. Kur'an-ı Kerim'de dikkatli bir şekilde bakarsanız şunu görürsünüz. Allah-u Teala'nın en fazla tehdit ettiği kişiler ehli kitap diye. Yani kitaplarında uzman olan kişilerdir. Ehli kitap diye tanımladığı kişilerdir. İşte şeyde de Tevbe suresinin, ki Kur'an-ı Kerim'in 9. suresidir biliyorsunuz, 34. ayetinde de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bakın şuraya dikkat edin. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler, inne kethiran minel ahbar. Ahbarın çoğusu ve ruhban ve ruhbanın çoğusu. Şimdi ahbar ve ruhban. Ahbar ilim adamları demektir. Ruhban din adamları demektir. Fakat yani bizim ilim adamlarımız, şimdi Hristiyan'ın, Yahudi'nin ilim adamı, din adamı yanlış yapar ama bizim ilim adamlarımız, din adamlarımız yanlış yapar mı? Hiç mümkün mü? O zaman Allah bilmiyor, ayetin manasını değiştirmek lazım. Bakın burada ne diyor, nasıl mana verilmiş Diyanet'in meali ki Diyanet'e mahsus değil. Hangisine bakarsanız görürsünüz. Ey iman edenler, hahamlardan ve rahiplerden çoğu. Ahbar haham oldu, öbürü rahip oldu. Niye bizimkiler yapmaz ya? Bizde öyle şeyler olmaz. Onun için onu değiştirmek lazım. Ne yaparlar peki bunlar? لَيَأْكُلُونَ اَنْبَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ İnsanların mallarını batıl yolla yerler. Peki, yedi ne olacak? Ama yok. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Allah'ın yolundan uzaklaştırarak, yani dini insanların keyfine uydurarak. Mallarını yerler. İşte bu Cenab-ı Hak bak burada da bunu çok net bir şekilde açıklıyor. Şimdi bu Bakara suresinin 183. ayetinden başlayarak Cenab-ı Hak oruçla ilgili her şeyi anlatıyor. Oruç tutmama ruhsatını sadece hasta ve yolculara veriyor. Onun dışındaki kişilerin tamamına kim Ramazan ayına yetişirse, Ramazan ayını yaşarsa o ayı oruçlu geçirsin diyor her mümin için. Ondan sonra biliyorsunuz yok akşamdan mı niyet edilecek, gündüz mü niyet edilecek bir sürü şeyler ortaya çıkararak yok işte niyetliyim, niyetsizim diye bir takım şeyler. Arkasından ondan önce yok efendim işte bilerek bir gün orucunu yerse bir kişi iki ay ceza, bir ay kaza olmak üzere oruç tutar. İşte toplam gün sayısı 61 gün tutar. Yani yok efendim adetli kadın oruç tutamaz. Ondan sonra burada Ramazan fitresiyle ilgili ayeti değiştirerek adam hasta olur da oruç tutmazsa tutamadığı günler tutamadığı günler sayısınca fitre verir. Yok efendim işte orucu kazaya kaldıysa bu sene tutamadı gelecek seneye kaldıysa işte Şafii mezhebinde hem fitre hem kaza. Ya nereden çıkarıyorsunuz Allah aşkına ya? Bu ne? Şimdi, yani bu mezheplerin birisi ikisi değil ki. Her zaman söylüyorum, yanlışta hepsi ittifak eder, doğrularda ihtilaf ederler. Onun için kesinlikle bu mezhepler, inşallah Cenab-ı Hak onu da bulmayı nasip eder, tek bir merkezden dizayn edilmiş gözüküyor. Bu mezhep ulemasının bununla ilgisi olduğuna asla inanmıyorum. Dün akşam Şii ulemasından Kur'an-ı Kerim'e iyice artık yönelip o yanlışları iyice görmeye başlayan bir zatla görüştüm telefonda. Yahu diyor, şokları yaşıyorum sürekli. Cafer-i Sadık'ın görüşlerine bakıyorum, tam Kur'an-ı Kerim'e uyuyor. Ya Şiilere yansıtılmasına bakıyorum, hiçbir alakası yok. Ya tabii ki yani burada Hanefi mezhebi diyorsak İmam Ebu Hanife değil bu. Sonradan oluşturulan şekli. Şafii diyorsak İmam Şafii, işte Maliki diyorsak İmam Maliki. Olmama ihtimali çok yüksektir. Ama belli bir noktadan bu şey yapılmış, düzenlenmiş. Şimdi bakın Allah-u Teala ayetler oruçla alakalı bütün hükümlerini ortaya koyduktan sonra şöyle diyor. Diyor ki tilke hududullah. İşte bu Allah'ın koyduğu sınırlardır. Fela takrabuha, o sınıra yaklaşmayın. Peki sınıra yaklaşmayın ne demek? Yani biraz uzak kalın değil mi? Mesela şimdi Suriye ve Türkiye arasındaki sınır, orada askerlerimiz var. Ne diyor? Buraya yaklaşmayın diyor. Yaklaşan ne yapıyorlar? Vuruyorlar. Yani bakın Allahü Teala herkesin bildiği kelimelerle konuşuyor. Zaten günlük hayattan almıştır bütün bu kelimeleri. Onun için İbrahim suresinin 4. ayetinde diyor ki وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Her gönderdiğimiz elçiyi kendi kavminin diliyle göndeririz ki لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, her şeyi onlar için ortaya koysun. Şimdi Allah'ın sınırlarıdır, yaklaşmayın diyor. Peki bakıyoruz ki mezheplerden sınırları aşmayan, hatta aşma yarışında olmayan hiçbir tanesi yok. Peki o zaman Kur'an-ı Kerim tefsirleri doğru şeyler söyler. Tefsirlerde de o yok. Mealler yok. Mealler de yine en azdır. Çünkü ara cümleler pek yok ya. Ama sadece kısaca size şey yapayım. Bak mesela Allahü Teala diyor ki وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ فِدِيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ diyor. O orucu tutabilecek durumda olanların üzerine bir çaresizi doyuracak bir fidye de gerekir diyor. Orucu tutabilecek olanlar. يُطِيقُونَهُ takat. Yutiku takat. Şeyde aynı surenin son ayetinde Rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih. Ya Rabbi bizim takatımız olmayan şeyleri bize yükleme diye bize dua ettiriyor. Takatımız olmayan şey. Takat Türkçe'de de kullanılır, ne demek? Gücümüz yetmeyen demektir. Şimdi bakın burada ayetin olumlu anlamını ben şimdi mealden okuyacağım size. Diyor ki oruca gücü yetmeyenler. Bak Allah gücü yetenler diyor, bu gücü yetmeyenler diyor. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Ya nereden çıkardın Allah aşkına? Ve bu ayete bu manayı verdikleri için şeydeki bu Ramazan bayramında verilecek fitre ile ilgili herkes kendine göre bir şey söylüyor. İşte Hanefiler Allah'tan bir vacip diyorlar. Gerçi Hanefilerin vacibi hiçbir yerde yoktur yani. O tamamen uydurma bir şeydir. Farz değil, sünnet değil, ikisinin ortası. Şimdi oruca gücü yetmeyenler diyerek tabii birçok hastadan, yaşlıdan para alınıyor. Hadi getir. Getir. Oruç tutamıyorsan her gün için bir fitre getir bakalım. Şeyde fitrenin farz olduğunu söyleyen bir mezhep ben hiç bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Halbuki Resulullah'ın hadisinde, sahih hadisinde bu vardır. Farz diye geçer. Ayet de öyle. Ama sistemi öyle bir bozmuşlar ki ve inanılır gibi değil. Ben burada bunu ayrıntılı bir şekilde yazdım. Bu bizim Kitap ve Hikmet dergimizin son sayısında. Yani tefsirlerin yaptıkları şeyler, tahrifata inanmak mümkün değil. Ya sözlüklere bile geçirebilmişler bunu. İnanılır gibi diye. Ve öyle yapıyorlar ki dünyanın en zor şeyi yalan söylemektir. Azıcık aklını kullanan kişi bunların yalanını hemen bulur ama öyle değil ki. Seni baştan bu bizim ulema asla yalan söylemez diye öğreterek, yanlış yapmaz diye seni şartlandırdıkları için ben yanlış anlıyorum, bunlar böyle bir şey demez diyorsun. Bu defa sen kendi kafanı başka şekilde çevirmeye çalışıyorsun. İşte burada bugün konuyla ilgili şeyleri göreceğiz. Evet, Abdullah'tan önce bir kısa bir özet mi dinleyelim? Şimdi çalışıyor mu mikrofon? Evet. Tamam.
Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şimdi bugün Ramazan bidatları konu. Ben de bu bidatların listesini yaptım. Tabii ki bu uzun bir liste. Bir de hep her zaman söylediğimiz gibi 2 kere 2 4 ederin tek cevabı var. Ama birçok yanlışı var. Yani sayısız da yanlışı vardır. Onun için bidatların ya da hurafelerin işte hiçbir şeyi yok. Sınırı yok. Her sene, yani 2019 yılında olsak da daha taze taze fırından yeni çıkmış hurafeler gelebilir önümüze her zaman. Ki bunu sosyal medyada veya başka yerlerde de pekala rastlayabiliyoruz. Ama bizim burada öncelikle üzerinde duracağımız konular, söyleyeceğimiz şeyler daha fazla yer etmiş, insanlar tarafından dinin aslı gibi algılanan, gerçekten Kur'an-ı Kerim'in bir hükmü gibi algılanan konular. İşte bunlardan bir tanesi, birinci olarak ben buraya aldığım, işte adetli hanımların oruç tutamayacağını iddia etmek diye zikretmişim bunu.
Mesela şimdi çok kısa, zaten bunu anlatmıştık, istersen çok kısa bir şey yapayım. Onun üzerinde daha önce de durmuştuk, sitemizde de var. Buraya da onu koydum. Dergide de var. Ya Allah-u Teala oruç tutmayı emrediyor. Sadece hasta ve yolcu. Onun dışındakilerin şeyi yok. Ve yaklaşmayın diyor bakın. Bakın yaklaşmayın dediği halde adetli kadın oruç tutamaz diyor. Peki oruç ne? Yemeden, içmeden, cinsel ilişkiden uzak kalmak diye tanımlanıyor. Ya Allah aşkına adetli kadın bu üç taneden hangisini yapıyor ki orucu olmaz diyorsunuz. Sonra insan da azıcık akıllı olur. Ya Allah-u Teala kim o ayı yaşarsa oruçlu geçirsin dediği ayda orucu haram kılıyorsun, başka zamanda farz kılıyorsun. Ne sen ilah mısın ya? Bunu ancak ilah yapar, başkası yapamaz. Allah yaklaşmayın diyor. Ne yaklaşması ya? Sen sınır diye bir şey bırakmıyorsun. Bu sınırlara yaklaşmayın diyor, sen sınır diye bir şey bırakmıyorsun. Şimdi bir de hanımların hassasiyeti vardır. Yani Allah öyle yaratmış. Bir hanım yani yemek istese bile milletin yanında utanır, yiyemez. Kendi çocuğunun yanında bile yiyemez. Eşinin yanında bile yiyemez, utanır. Allah-u Teala yarattığı kadını tanımıyor da sen mi tanıyorsun? Ne oluyor ya? Sonra sen ne diye... Ya efendim bak mesela şöyle bir şey vardır. Şimdi güneş batıyor, böyle battı, en üst yuvarlağı ufukta tam gözükürken kadın adet görmeye başladı, orucu bozuldu. Bu ne ya? Ne yani? Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Evet, devam et.
Tabii bu kitaplara böyle geçmiş ama kaynaklarda bir... Tabii bu konuyu bir şey yapmadık. Bir Hazreti Ayşe'nin bir hadisinin yanlış manalandırılması mevzusu var. Ona genelde dayandırıyorlar ya onu. O Müslim'de geçen. İşte burada Hazreti Ayşe'ye soruluyor hayızın kadının durumu. İşte o takdis savm ve la takdis salah diyor.
Evet.
Yani onun sonu sorusu soruluyor. Diyor ki o da kâne yusibuna zalike fenu'meru bi gada'is savm ve la nu'meru bi gada'is salah diyor. Burada kaza kelimesinin tarih içerisinde almış olduğu bir mana var. Kaza etmek diye. Halbuki Kur'an-ı Kerim ve ilk zamandaki kaza kelimesinin manası bir ibadeti vakti geldiği zaman, vaktinde, yani daha sonraki eda kelimesinin aldığı manayla aynı. Yani buna dayandırıyorlar ki bu zaten şeyle, ayetlerle, hadislerle, genel şeylerle çelişen yani bir durum.
Sözlük anlamıyla,
sözlük anlamıyla da.
Zamanında ve tam yapmak demektir kada. Biliyorsunuz namazın da kazası yoktur ama işte kaza kelimesinin anlamıyla oynayarak onu da getirmişlerdir. Evet.
Şimdi yine kadınlarla ilgili bir durum olarak sorulan ve şey var, hamile ve emziren kadınla ilgili durumu da ben bunun sonuna ekledim.
Bir say.
Liste olarak sayayım. Tamam.
Say,
ben
liste olarak say.
Kendim şey yapmışım.
Yavaş geçelim
tamam.
Ayrıntıları.
İşte adetli hanımların oruç tutamayacağını iddia etmek demişim. Bazıları tabii %100 hurafe, bazıları da sorulan ve üzerinde çeşitli farklı cevapların olduğu konular. 2 demişim, hamile ve emziren kadın ile ilgili durum. 3 şeyhi fani, piri faninin orucu. 4 çeşitli hastalıklarla alakalı, mesela astım, dilaltı, lavman, işte damla, göz kulak damlası, fitil gibi durumlar. O da bir...
Onun hemen kısaca cevabını ver, o tekrarına dönemeyiz.
Evet, mesela bu özellikle bizim şeyin 10. sayısında Zeki Bayraktar Hoca, kendisi bir tıp doktorudur aynı zamanda. Onun yazmış olduğu ve Ceride-i İlmiye'de de bizim internet sitesinde ulaşabilecek oruçlu hastalar için bazı tıbbi öneriler diye bir makalesi var. Bu makalede özellikle astım fısfısının, dilaltı hapının, bunların mideye ulaşmayan ve bu anlamda orucu bozmayan bir nitelikte olduklarını, yine lavman ağızdan değil işte alt bölgeden olduğu için, yine göz ve kulak damlasının, yine fitilin bozmadığını, fakat kemoterapinin, serumun ve çeşitli şeylerin, o benzer şeylerin bozacağını, mümkünse bunun şey zamanında yapılması gerektiğini söylüyor hoca. Yani iftardan sonra yapılabiliyorsa yapılabilir. Aksi takdirde mümkün değilse bu oruçlarını erteleyebileceği, yine su içmek zorunda olan, belli bir miktardan fazla su içmek zorunda olan hastaların oruçlu vakitlerini su içmeden geçirebiliyorlarsa geçirebilirler. Yok, sık sık içmeleri gerekiyorsa mecburen onlar tutamazlar. Burada da herhangi bir problem ya da herhangi bir bununla ilgili ekstra bir duruma gerek yoktur diyor. Yok işte fitredir, fidyedir.
Zaten burada küçük bir ilave yapayım. Şimdi ben İstanbul Müftülüğü'ndeyken şey yapmıştık. Bir ara Süleymaniye Camisi'ni bir ilim merkezi haline getirelim diye programlar yapmıştık. Yani değişik işte tıp fakültesinden, iktisat fakültesinden, hukuk fakültesinden, değişik fakültelerden hocaları çağırırdım, kürsüye çıkartırdım o zaman. Ve konuştururdum yani değişik konularda. Pazar günleri yapardık, millet de gelirdi. Şimdi Valide Sultan, ne hastı Valide? Valide Sultan Hastanesi. Valide Sultan Hastanesi diyoruz değil mi? Şeydeki, ha. İşte oranın başhekimi, Allah rahmet eylesin, Asaf Ataseven vardı. O geldi, orada şey konusunda konuşturduk. İşte oruç konusunda. O kadar hastalıkları saydı. Oruç şuna faydalı, buna faydalı. Yani sadece şeye, orucunu bozabilir dedi. Bu mide hastalıklarından bir tane, ne diyorlar, bir şey. Ülser. Mide ülseri. Sonra indikten sonra dedim ki, ya sen ne yapıyorsun? Ya bu sadece o. Bak, dedim ki bak, Allah-u Teala da öyle diyor. Yani diğerleri oruç tutmadan olamaz diyor. Mutlaka tutmalılar diyor. Dedim bak, Allah-u Teala diyor ki ve entesûmu hayrun lekum. Yani hasta da olsanız, yolcu da olsanız oruç tutmanız sizin hayrınızadır diyor. Bak görüyorsun. Ha dedi falan. Tabii bu tür şeyler çok iyiydi ama devam ettiremedik. Evet. Dolayısıyla yani şeyler de işte burada da Zeki Hoca da tabii bir tabip olarak orucun hastaya ne kadar faydalı olduğunu görüyor. Tutması gerektiğini ifade ediyor ama Allah-u Teala da öyle diyor. Yani tutmanız daha hayırlıdır diyor. Peki hastanın tarifini Allah vermiş mi, vermemiş? Kardeşim hastayız, ben hastayım diyorsan orucunu tutmasın. Hesabını Allah'a vereceksin, bana değil ki. Çünkü aynı hastalık iki ayrı vücutta farklı şekilde seyreder. Hiçbir hastalık şey değildir. Yani vücutların yapısı farklıdır, tahammül gücü farklıdır falan. Dolayısıyla hasta kendisi, hesabını Allah'a kendi verecek, biz vermeyeceğiz.
Yani evet. Burada tabii o ayetin devamını da söylemek lazım. وَاَنْتَسُومُ خَيْرُوا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Te'alemundaki ilim kelimesi kökünden geliyor. Özellikle son yıllarda Müslüman veya Müslüman olmayan bilim adamlarının yaptığı araştırmalar var. Burada orucun hakiki anlamda işte insanın o bağışıklık sistemine sağlamış olduğu faydaları bilimsel anlamda ortaya koyanlar var. Bununla ilgili çalışmalar internette falan biz gözlemliyoruz. Özellikle 2 sene önce mi ne, bu şey yok şeyi alan bir Japon doktordan bahsediyorlardı. Bu Nobel Sağlık Ödülünü alan özellikle bu konuda şeyleri ortaya koyduğu. Şöyle bir de Alman doktor var. Orucum şeyin ismini de şimdi hatırlayamadım. Yine dolaşıyordu o. Şeyle kanserin bazı türlerini orucun yendiğini söyleyen. Burada da insanın vücudunu şeye benzetiyor doktorun özellikle. Keşke ismini şu an hani bu şu anda aklıma geldiği için almadım. Orucu şey insanın vücudunu tabiata benzetiyor. Tabiattaki doğal seleksiyondan bahsediyor. Ve oruçta da aynı şeyin olduğunu. Doğal seleksiyonda mesela bir aslan ceylan sürüsüne saldırdığı zaman açlığını gidermek için o ceylan sürüsünün en arkasındaki hasta veya güçsüz hayvanı parçalıyor, yiyor. Böylece ceylan sürüsü o hasta hayvandan kurtulmuş olup daha çok gelişiyor. Aslanlar da gelişiyor. Aynı şeyin oruç içinde olduğunu, aç kalan bir bünyenin kendisine lazım olan gıdayı hücrelerden elde ettiği ve öncelikle bozuk hücreleri parçaladığı konusunda bir bilimsel araştırma hatırlıyorum ben bunu noktada. Evet. İnküntüm talemundaki ilim vurgusu çok çok önemli diye düşünüyorum ben de burada. Yani daha da bence oruçla ilgili hakiki anlamda deneye bağlı ilimler yapılabilir sağlıkla ilgili. Zaten Resulullah'ın da oruç tutun sıhhat bulun diye hadisini bu anlamda düşünmek lazım. Yine fidye ve fitre mevzusu. Yine Ramazan'da bidatlar konusunda ve buluğa ermeyen çocuk için de fitre verilir diye bir görüş var. Yani bu da burada şimdi mevzusunu ederiz. Yine orucu kasten yiyen için 61 gün mevzusu var. 6. sırada onu almışım. Ona ilaveten 61 güne yapmamak için insanların oruç için niyetliyim, niyetli değilim mevzusu. Mesela bir gün sonra ben niyet tutmayacağım. Niye? Maçım var, şuyum var, buyum var diye niyetli niyetli değil mevzusu. Bunun dışında işte hatimle teravihler yapmak ve bu ayda hatim indirmeyi ibadet zannetmek diye bir şey söyleyebiliriz. Ramazan umresinin özel bir yeri olduğunu düşünmek. Yine orucu açmayla alakalı orucu pişirilmemiş bir şeyle açma diye bir şey var. Yine bidat var. Onun için insanlar orucu genel anlamda birçok yerde pişirilmemiş hurma gibi, zeytin gibi, tuz gibi pişirilmemiş saf gıdayla açmaya çalışırlar. Bu arada özellikle bu sene Diyanet'in programlı olarak camilerin dış camına asmış olduğu sakalı şerif mevzusu var ki sakalı şerif işte bu ayda işte Ramazan'ın 3'ünde şu 3 Ramazan'da şu camide, 4 Ramazan'da bu camide diye Diyanet'in müftülüklerin yapmış olduğu bir şey var. Sakalı şerif mevzusu. İşte
istersen bir dakika orada şey yapayım da bu tabii böyle işin içerisine başka şeyler girince şeyin rengi değişiyor. Sakalı şerif ne demek? Allahü Teala ne diyor? Ali İmran suresi 144 idi galiba. Ve Muhammedun illa rasul kat halet min kabirusun. Muhammed sadece bir Rasuldür. Ondan önce de çok Rasuller geldi. Onun Rasullüğü bizi ilgilendirir. Yani getirdiği ayetler. O da vefat ettikten sonra kalan şey budur. Kur'an-ı Kerim'dir. Bitti. Onun dışında yok efendim hırkayı şerifmiş, yok efendim sakalı şerifmiş. Yok. Bu ne ya Allah aşkına? Bu ne oluyor? İşte bu Allah'ta işte putlar bu şekilde ortaya çıkıyor. Putperestlik böyle ortaya çıkıyor. Tabii arkasında da devlete sırtını vermiş bir kurum olduğu zaman vatandaş da şey yapmıyor. Ha, herhalde varmış, herhalde doğruymuş demeye başlıyor. Bu ne yani? Bu ne? Şimdi son zamanlarda şey Kur'an okumak şey diye bir şarkı yarışmasına dönüştü yani. Yani bu dün camide namaz kılıyorum. İşte Cuma, imam ayet okuyor. Okuduğu ayetlerin manasına intikal edemiyorum. Çünkü o musikisi öyle bir etkiliyor ki insanı. Ya çünkü Allahü Teala ne diyor? Taha suresinin 14. ayetinde akimis salate li zikri. Namazı benim zikrim, yani Kur'an, zaten zikir kelimesinin anlamı da bozuldu. Benim kitabımı anlamak için kıl diyor. Ya yani adam okuyor, ben konuşur gibi olacak ki anlayayım. Ben şimdi burada size şey yaparken böyle ey cemaat dinleyin bakın neler anlatıyorum size desem ne? Bu defa musikiye bakarsınız yani.
Operayla vaaz veren hoca diye.
Hakikaten yani bir acayip oldu. Bu ne yani, okunan ayeti şey yapamıyorsunuz. Böyle mesela sabah namazında camiye gidiyoruz. Bazıları çok güzel okuyor. Böyle konuşur gibi. Tamam, oh rahat, ne dediğini anlıyorsun, şey kavruyorsun. Ama bazıları sadece musiki. E şimdi televizyonlarda musiki şeyi gibi, değişik bir musiki türü olarak Kur'an okuma şekli ortaya çıkarılıyor. Bu ne yani? Evet.
Yani burada başka işte zaten yanlış imsak yapılmasından ötürü sabah namazını vakti girmeden insanlara kıldırmak, yine Diyanet'in yapmış olduğu bir, özellikle Türkiye'de de Ahmet Muhtar Paşa'dan beri yapılmakta olan bir kötü bir bidattır. İmsak vakitleriyle oynanıp insanların erkenden aç kalmaya mecbur etmek de yine oruç ayetinin ruhuyla uygun olmayan, çünkü oruç ayetinde Allah yuridullahu bikümül yusra ve la yuridu bikümül usr diyor. İnsanın biyolojik saatinde yemiş olduğu yemekle ondan önce gece yarısında yemiş olduğu yemek arasında vücudunun kabulüyle alakalı fark var. Bu da
vakitle alakalı bir şey daha söyleyeyim. 3 gün önce bir astronomi derneğinin başkanı bir haber ajansına şey vermiş, işte bu yapılan yanlışlarla ilgili bir beyanat vermiş. Tamam, yayınlarız demiş. Birkaç tanesine gitmiş, yayınlamamışlar. Birisi ben yayınlarım demiş. Sonunda o vazgeçmiş. Diyor ki ya bu ne, yayınlatacak adam bulamıyoruz diyor. Yani çünkü doğrular değil, menfaatler önemli. Yani Allah'tan hiç en küçük Allah korkusu olmadan Diyanet adına şeye çıkıp, televizyona çıkıp, hiçbir ayet, hiçbir hadis okumadan, astronomik olarak da %100 yanlış yapıp, sanki o saatte bir imsak varmış gibi gösterip, insanları yanıltan şeyler var. İlim adamı kılıklı kimseler var. Ne yapalım? Yapacaklar yani. Yani şimdi şeyde, mesela kutup bölgesinde bizim takvime göre hareket edince en fazla 14,5 saat oruç tutuyor insanlar. Ama oradakiler şey yapıyorlar, işte gece saat 11.30'da iftar. Peki 12'de sahur, yarımda da oruca başlayacaksın. Peki tamam, güzel de 11.30'da neye göre iftar? Güneş ise eğer senin şeyin, güneş havada. Neye göre iftar ediyorsun? Ya işte yok öyle yapma, en yakın bölgeye göre. Ne demek en yakın bölge? Yani bütün vakitlerin belirlendiği bölgeye göre, öyle mi? Yani bir kimse orada oruç tutan kimsenin cebinde bir cep telefonu olacak, interneti olacak. O yakın bölgenin de şeyini bilecek, ona göre başlayacak. Yahu kardeşim, bu Allah'ın dini ise ben kendi gözlemimle bunu bilmek zorundayım. Bugün Allah'a çok şükürler olsun. Geçen sene çok fazla itirazlar vardı. Bu sene epeyce milleti öğrendi şeyi. Artık kutup bölgesinde yaşayanlar güneş havada olmasına rağmen gözleriyle görüp vücutlarıyla tespit ediyorlar vaktin hangi saatte iftar, hangi saatte yatsı sonu, hangi saatte imsak olduğunu. Zaten 3 tane şey var. İmsak vakti, yani şey o siyah iplik, beyaz iplik meselesi Svalbard'da da gözüküyor. Ama şey o, ufuk genellikle kapalı oluyor. Çünkü oralarda bulut yoğunluğu çok fazla. Öğlen vakti kesin. Gecenin soğuk vakti kesin. bu aradaki hesaplamalar çok rahat. Orada yaşayanların herhangi bir sıkıntıları yok. Çünkü çok iyi biliyorlar vakitin nasıl değiştiğini. E peki siz neye göre, neye dayanıyorsunuz? İşte geçen de anlattığım bir arkadaşımız şey yapıyor. Svalbard'a gitmiş. Geçen sene çok ciddi soruları olan bu konuyla alakalı. Şimdi artık iyice tatmin olmuş. Svalbard'a gitmiş. Yani Svalbard dünyanın en kuzeyindeki son ada. Kutup ayılarının yaşadığı ada. O da orada diyor ki ben buraya vardığım an hemen etrafımı sardılar. Müslüman olduğumu anladılar. Şeyi sordular. Orucu sordular. Ben de Kur'an-ı Kerim'e göre anlatınca tamam hiç tatmin oldular. Bitti. E peki siz ne yapıyorsunuz kardeşim? E ne olacak? Güzel. Ahirette Allah'a hesabını verirsiniz. Bize vermeniz gerekmez. Ama ben geçen de şunu düşündüm. Ya 1977'den beri bu konuyla uğraşıyorum. 77'den beri. Ya Diyanet'te çok sayıda raporda benim imzam vardır. Bu konuyla alakalı. Yani Diyanet'ten herhangi bir kişi çıkıp da Abdülaziz Hoca bunu bilmez deme şansına sahip değildir. Mümkün değil. Peki dün her şeyi siz bana soruyordunuz Diyanet olarak. Bu resmi belgelerde var. Diyanet olarak soruyordunuz, şahıs olarak değil. Ne oldu da bugün kendinizi bir şey zannediyorsunuz? Milletin karşısına çıkıp insanları vakitler konusunda ne ayete, ne hadise, ne herhangi bir mezhebin görüşüne dayanmadan yanıltıyorsunuz. İşte bu. Arkana gücü, kuvveti aldın mı kendini alim zannediyorsun. Evet.
Yine halk arasında işte cünüpken oruç tutulamayacağınız zannedilmesi. Yine orucun ruhuna uygun.
Evet, cünüpken oruç. Evet. Geçen de soruyor birisi. Ya hocam işte gece eşimle birlikte oldum ama yıkanmadan sabah namaz orucum olur mu? Kardeşim orucu yeme içme şey bozuyor. Cünüplük sadece namaza engeldir. Sen namaz kılmamışsın demek ki. Tamam tabii. Şimdi bir de şu var. Oruç tutmazsak 61 gün var. O zaman namaz kılmazsak daha sonra böyle bir şey yok kardeşim. Bir vakit namazı terk ettin mi ömrünü namaza geçirsen o bir vaktin yerini tutmaz. Oruç da öyledir. Sen bugün oruç tutmuyorum diyorsun değil mi? Bir ömür boyu oruç tut, o orucun yerini tutmaz. Bununla
alakalı rivayet de var.
Tabii hadis var, Resulullah'ın açık bir sözü var bu konuda.
Evet. Şeyi de bu da söylemekle ihtilam olmanın da hani diyelim ki şeyden sonra yatan bir kişinin ihtilam olan da yine orucunun bozulduğunu zannetmesi. O da elinde olmayan bir durum olduğu için. Şimdi bir de lüks iftar sofraları mevzusu var. O da orucun ruhuna uygun olan bir durum olmadığı, israf olduğu için bir şeyde gösteriş. Bazı belediyelerin Ramazan ayını festival, karnaval zannetmiş. Bu da sonradan çıkan bir durum olduğu için özellikle yine Ramazan'ın manasına uygun olmayan şeyler olabiliyor. Özellikle şimdi Harun hocamız konuşacak teravih mevzusunu ama bu teravih mevzusuyla alakalı tartışmalar Süleymaniye Vakfı odaklı gündeme geldikten sonra piyasaya sunulan şeyler var. Ramazan'a özel uydurma hadis, menkıbe gibi şeyler var ki bunu belli cemaatlerin o ders halkalarına özellikle kadınların katıldığı yerlerde tahtalara yazılıp ders verildiğini ben kendim yakınlarda birkaç kişiden müşahede etmişim. Mesela örnek olarak demiş ki tabii Harun hocam anlatacak ama Ramazan'ın mesela 5. günü her günün teravihiyle alakalı özel sevaplar uydurulmuş. Ramazan'a özel uydurma şeyler var. Mesela 5. günün teravihiyle alakalı demişler ki kim 5. gün teravih kılarsa Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Nebevi'de namaz kılmış sevabı alır. Ve Yasin okunması lazım bugün. Bugünün Yasin Hazreti Ebu Bekir'e şey yapılacakmış. 6. günde her güne bir şey var ama hani 5 ve 6'yı bir kişi WhatsApp grubunda görüyorum. Hani onu gördüğüm için örnek olarak söyleyeyim. 6'da da demiş ki Beyt-i Mamur'un tavaf eden meleklerinin sevabı. Beyt-i Mamur dediği bu Kabe'nin iz düşümünde 7. kat gökyüzünde var olduğu söylenen hadiste olan o meleklerin ibadet ettiği, tavaf ettikleri yer. Oradaki melekler sayısı bir de oradaki tuğla sayısınca da istiğfar olacakmış. 6. günde Yasin okunacak. O da Hazreti Ömer'e gönderilecekmiş. Tabi onun mektubu olarak.
Yani ilahsa ilah haline
getirilir. İade taahhütlü olarak.
Evet.
Yani bu var. Günahlara ara verme ayı olarak bazıları tarafından Ramazan ayının şeyi öyle düşünülüyor. Halbuki insanlar birçoğu doğruları bilir ve bir başlangıç için bir fırsat arar. Ramazan ayının tam aksine günahlara ara verme ayından ziyade günahlara ara verme ayı olmayıp insanların aradığı o yeni bir başlangıç fırsat ayı olarak ele alınması gerekir. Bir de ben tutuyorum öbürü neden yiyor diye şeylere girmekte, hallere, hareketlere girmekte yine yanlış bir tavır olarak. Şöyle burada tabi bazılarının cevabını verdik bidatların bazıları da verilecek zannedersem. Bu kadar şey yapmışım. Tabii ki sonu gelmez bunların ama bu kadar not almışım.
Neyse o zaman bir teravih dinleyelim hocam size.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Teravih namazı diye bir namaz var mı yok mu? Bunu inşallah kaynaklarından ki önümde kaynak var burada. Bu arada 2013'te vakfımız tarafından, Süleymaniye Vakfı tarafından yayınlanan, benim hazırladığım bu anlattıklarımın tamamı burada yazılı. Bütün bunları, bu kayıtları hangisi sahihtir, hangisi değildir, ne şekilde uydurulmuş ve gerçekten teravih namazı diye bir namaz var mı yok mu bunu burada da okumuş olacaksınız. Şunu söyleyeyim, sizleri tenzih ederim vaka da. Şimdi herhangi bir hoca efendi, bir tarik erbabı, şeyh efendi, demin Abdullah kardeşimin, hocamın söylediği gibi bir takım hadisler uyduruyor. Bu şeyhimizin kitabıdır diye vatandaş oradan alıyor. Bu kitapçığın maddi değeri 2 liradır. Üçer beşer tane alıp birer tanesini böyle eşinize, dostunuza hediye ederseniz hiç olmazsa en azından teravihin nasıl olması gerektiğini veya var mı yok mu bunun da sevabına belki bu manada katılmış olursunuz. Bunu anlatayım istedim hocam. Şimdi sahabe-i kiram Hazreti Ayşe annemize gidiyorlar. Diyorlar ki Resulullah aleyhissalatu vesselamın Ramazan ayında gece ibadeti nasıldı? Ne şekilde ibadet ederdi? Bizim bildiğimizin dışında bir farklı ibadet durumu var mı yok mu diye sorduklarında Hazreti Ayşe annemiz tek bir ifadeyle gerek Ramazan olsun gerekse olmasın Resulullah'ın bütün yıl boyunca ömrünce kıldığı gece namazı 11 rekattır. Bu farzların dışında olan bir namaz. Dolayısıyla teravih adıyla bir namaz kılınmış veya Resulullah Aleyhisselam kılmış değildir. Ama ne yazık ki elimizdeki kaynaklarda bu manada rivayetler var. Şimdi
bir iki isterseniz hocam şey yapalım yani hatırlatalım. Yani biliyorsunuz İsra suresinin 79. ayet olacak değil mi? Orada ve minel leyli feteheccet bihi nafileten lek buyuruyor Allah. Allahu Teala. Yani sana ek bir görev olmak üzere gece kalk bu Kur'an ile birlikte teheccüd namazını kıl. Şimdi Resulullah'a yüklenen ek bir vazifedir. Onun için bu namazı kılmak farzdır. Yaz, kış her zaman yani gece kılıyor bunu. Uyuyup bak teheccüd bi dediği zaman uykudan uyanarak kılıyor. Yani uyuyacaksın, dinleneceksin, kalkacaksın. Bugün peki bu hadisleri delil getirenler hadi uyuyun da ondan sonra kalkın kılın diyorlar mı? Evet.
Evet. Hocamın da ifade buyurduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle tavsiye ettiği şey men kâme ramadâne imanen ve ihtisâben gufire lehu mâ tekaddeme min zembi. Bu Beyhakî'nin Ramazan kıyamı bölümünde 4602 numarayla geçen bir hadis. Kim Ramazan ayına, orucuna inanarak ve onun mükafatını Allah'tan isteyerek ikame ederse onun geçmiş günahları bağışlanır. Buradaki ikameyi bir alıp teravih anlamında değerlendirmişler hocam. Halbuki ikame kişinin oturup Cenab-ı Hakk'ı tezekkür etmesi, bir kelime-i tevhid getirmesi, herhangi bu manada bir zikir, hocamın arasında söyledi ya, zikri diye Kur'an-ı Kerim'de, Rabbimin verdiği bu hükümler üzerinde düşünmek bile, tefekkür etmek bile bir nevi o geceyi kıyam anlamındadır. Oysa ki bugün kılınan teravih namazı sadece o olimpiyat şeylerine giren bir takım şeylerin Allahümme salli işte diye başladıkları şey, bütün bunlar namazın ruhunu ortadan kaldırıyor. Zaten namaz 20 rekat değil ama namazın ruhunu oraya gelenler hocamın yine az önce söylediği gibi bir musiki için geliyorlar. Yoksa Allah'ın bize bahşetmiş olduğu farz olan orucu ikame etmek niyetiyle geleyim, camide nasıl tefekkür ederim, tezekkür ederim diye düşünüyor. Bunun için Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh teravih namazına katılmazmış. Resulullah'ın vefatından sonra. Ki onu anlatacağım.
Çünkü burada istersen bir şey yapalım da geçmiş günahları affedilir. Bu o kadar şey ki, o kadar basit ki, ah ne güzel, yap yapabildiğin, istediğini yap. Dünyanın en güvenilmez insanları Müslümanlar olmuştur ondan dolayı. Ne pisliği yaparsan yap. İşte efendim Ramazan gece bir teravih kıldın mı gitti. Onun için dikkat ederseniz adam namazı, beş vakit namazını kılmaz, teravihe koşar. Ya kardeşim bu ne? Allah-u Teala öyle mi diyor? Bak mesela bir örnek şey yapayım. En'am suresinin 48. ayetinde Allah-u Teala diyor ki biz elçileri müjde versin ve uyarsınlar diye göndeririz. Kim inanır? Yani işte bu kitapta olana. Ondan sonra ve aslaha femen amene ve aslaha, kendini düzeltir. Bak bütün tevbelerden sonra tevbe ne demek? Dönüş yapmak demektir. Tevbeyle bir kere kesin bir dönüş yapacaksınız. Dönüş yapmakla yetmez, kendinizi düzelteceksiniz. Ondan sonra fela havfun aleyhim ve lahum yahsenun. Üzerlerinde korku ve üzüntü kalmaz. Yani ben işte Seyyid-i İstiğfar duası var, onu yap şu olur. Hiçbir şey olmaz kardeşim. Sen kendini düzeltmedikten sonra hiçbir şey olmaz. Bunu çok iyi bilmek zorundasın. Yani dünyanın en güvenilmez insanları haline gelmiştir Müslümanlar. İşte dini kendi keyfine uyduran hocalar sebebiyle. Yani bu İslam aleminin en büyük problemidir. Yani bu en büyük virüstür ama maalesef hastalık çok çabuk yayılıyor ama sağlık yayılmıyor. Birisi bir mikrop ortaya attı mı, şimdi buraya bir hastalıklı bir adam gelse hastalığı herkese bulaştırır gider. Ama hepiniz sağlıklısınız. 1 milyon kişi hastanın, bir sağlıklı kişi bir hastanın etrafında toparlansa ona bir gramlık sağlık vermezler. Ha bir tavsiyede bulunurlar, örnek olurlar, o başka bir şey. Ama maalesef bunlar hep böyle oluyor. Evet.
Aynı şekilde bir hadis de var onun beraber ama tamam. İyi oldu hocam. Şimdi sadece matakara geçmiş değil, bir diğer yerde de matakaddemesi var bu işin. Geçmiş, orada şey, geçmiş ve gelecek olan günahlarda. Affedin, orada şey yapacaktık. İyi oldu, Allah razı olsun.
Yani. Tövbe estağfurullah.
Dolayısıyla bu şekilde değerlendiriliyor. Oysa ki mesela Hazreti Ömer Resulullah'ın vefatından sonra, Ebu Bekir'in vefatı. Çünkü diyor, Resulullah vefat ettikten sonraki önceki durum ne idiyse, Ebu Bekir döneminde de Ramazan'da durum aynıydı. Ömer'in radıyallahu anh'ın döneminde de yarı dönemine veya belli bir döneme kadar bu şekilde devam ediyordu. Daha sonra bu değişti. İşte Ömer radıyallahu anh bir gün Mescid-i Nebevi'ye gidiyor, bakıyor bir kişi orada kılıyor, üç kişi burada kılıyor, dağınık vaziyette. Bunları bir araya getirsem, ki öyle zannediyorum bu rivayet, çünkü hepsi zayıftır, hiçbirisi sahih değildir. Bu Hazreti Ömer'e izafe edilen bu durumlarda öyle sanıyorum ki birçok eklemeler var. Birçok uydurma ifadeler
hocam,
var.
Hocam Ömer en güvenilir insan olduğu için maalesef en fazla iftiraya uğrayan odur. Yani şey, İbn Abbas da aynı şekilde en fazla iftiraya uğrayan bunlardır. Yani onları kullanıyorlar. Yani mesela En'am suresinin 33. ayetinde Allah-u Teala Resulullah'ın üzüntüsünü bize bildiriyor. Diyor ki قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذ۪ي يَكُولُونَ. Çok iyi biliyoruz ki bu adamların sözleri seni çok üzüyor ya Muhammed. Bakın Resulullah'ı üzüyor. Şimdi bunların içerisinde birçokları da Müslüman görünümlü münafıklardır. فَاِنَّهُ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Aslında bunlar seni yalancı saymıyor. وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْعَدُونَ. Ama o zalimler var ya, Allah'ın ayetleri karşısında bile yalan söylüyorlar. Bak bu kadar açık ayetler olmasına rağmen yalan söylediğinde kime dayandıracak? Senin en güvendiğin insana dayandıracak. Ömer radıyallahu anh da gerçekten en güvenilir kişilerden bir tanesi. Evet.
Ve Ömer radıyallahu anh iki imam tayin ediyor. Birisini bayanlar için, birisini erkekler için. Onlar teravihi kıldırıyor. Öyle. Bu şeye göre öyle. Fakat kendisi hiç katılmıyor.
Hayır, onlar teravih takılmıyorlar hocam. O rivayette dikkat edersen biz şey yapalım. Onlar bak Ömer radıyallahu anh yastığı kılmış. Evine gitmiş. Dinlenmiş. Sonra bir bakayım neler oluyor diye güvenlik açısından dolaşmaya çıkıyor. O zaman görüyor milleti. Aynen. Yani onlar öyle yastığın arkasından kılınan teravih değil bu. Bunlar gece namazı. Çünkü artık gece olmuş, namaz kılıyor. Adam evinde kılacağımı gidip camide kılayım demiş.
Burada yine Ömer Radıyallahu anh'a izafeten güya ikinci bir defa dolaştığında cemaat halinde namazın kılındığını görünce nimetil bid'atu hazihi diye, bu ne güzel bir bid'attır. Soruyorlar niye Ömer buna bid'at dedi de sünnet demedi. Çünkü Resulullah yapmadı diyor. Hem bunu söyledikleri halde buna rağmen yine bu bid'atı devam ettiriyorlar. Ve sonra Hazreti Ömer yanındakine diyor ki Abdurrahman bin Abdülkari'ye velleti yanamuna anha afdalu minelleti yakumuna yuridu ahire leyli ve kânen nasu yakumune fi evvelihi. Bu vakitte bu namazı kılmayıp da gidip evinde uyuduktan sonra kalkıp kılanlar şu anda kılanlardan çok daha hayırlı, daha güzel bir iş yapıyorlar diyor.
Yani bunlar uyuyup da kalkmamışlar. Çünkü ayette feteheccet bihi diyor.
Nafile tellek.
Evet. Şey yani uykudan kalk. Tabii o namaz Resulullah için farzdır ama bize de Cenab-ı Hak tarafından evet, tavsiye edilmiştir. Yani şeyde bir ayet-i kerimede var. Şu anda aklıma gelmedi. Evet.
Dolayısıyla bu şekilde yine Resulullah'a izafeten diyorlar ki Resulullah demiş ki göya bir hasırı var. Ramazan'ın son 10 gecesi itikafa çekilir. Gündüz serer üzerinde uzanır, dinlenir. Geceleyin kalkar onu etrafında dolandırır. Ve orada kalktığı zaman bugünkü gibi ışıklar vesaire falan yok. Resulullah'ın gölgesi gözüküyor. Karanlık ama kalkıp
ayın olduğu gecelerde oldu. Gözüküyor.
O şekilde kalkıp oturduğunu görünce namaz kıldığını görüyorlar. Onlar da Resulullah böyle bir namaz kılacağım buyurun kılın demeden onlar da Resulullah'a uyarak kılıyorlar. Bu bir iki gece böyle devam edince Resulullah farkına varıyor ve kalkmıyor. Kimisi işte sala kimisi şey vakit geçiyor falan. Sabah namazı oluyor. Resulullah namazı kıldıktan sonra dönüyor. Diyor ki sizin bütün yaptıklarınızı, o hareketlerinizi, davranışlarını ben duydum, biliyorum. Fakat güya Resulullah şöyle demiş. Emma ba'd fe innehu lem yakhaf aleyye şe'nukumul leyle. Dünkü gece sizin o arzunuz, aşırı şeyiniz görmemiş olsaydım. Velakinni haşitu en tufraza aleykum fetacizu anha. Demiş ki şundan endişe ettim. Bu kadar bu namaza itina gösteriyorsunuz, özen gösteriyorsunuz. Korkarım ki bu namaz size farz kılınır. İşte bunun için kalkmadı. Oysa ki
yalnız orada bu namaz dediği teravih değil yine. O gene tabii, gece tabii. Namazı. Çünkü gece Resulullah namazı. Yatmış, dinlenmiş. Resulullah'a yani. Farz. Size de farz olur diye korktum dediği ifade ediyor. Ama bu gene teravihe delil olmaz. İşte onlar yani bu gene teravih değil yani. Bu gene teheccüd namazıdır. Evet.
Aynen öyle. Ve burada aynı şekilde Abdullah İbni Ömer'den rivayetle gelen bir şeyde birilerine soruyor. Bir hadis daha var, onu da hemen aktarayım. Ondan sonra o konuyu şey yapalım. Bir başka rivayette diyor ki Resulullah Aleyhisselam güya Resulullah namaz kılmış, kıldırmış veya iki türlü rivayet var. Gelmiş mescitte görünce nedir bu yaptığınız falan evlerinizde haliniz? O başka bir rivayet. Bu da diyor ki dün gece yaptığınızı biliyorum. Fasallu eyyuhennâs. Ey insanlar, fi buyutikum, gidin evinizde kılın diyor. Burada kılmayın diyor. Fe inne afzale salati, namazın en faziletlisi salatul mer'i fi beytihi illel mektube. Farz namazların dışında kişinin en faziletli kılacağı namaz evinde kılması gereken nafile namazlardır. Dolayısıyla burada söz konusu olan asla teravih değildir. Tamamen az önce söylediğimiz gibi bir takım vesileler uydurarak bunun teravih namazı şeklinde yorumlamalarıdır. İbni Ömer bu konuyla ilgili birine soruyor. Teravih namazına, onların dedikleri manada teravih namazına gidenlere eleyse takra'ul Kur'an, sen Kur'an okumaz mısın? Kur'an okumasını bilmez misin? Diye. Kale na'am, evet. O zaman diyor ki efetansitu keenneke himarun salli fi beytike. Yahu sen eşekler gibi susmak mı istiyorsun? Git evinde kıl. Bu efetansitu kelimesinde efetansibu. Çünkü diyor hayvan ses yapmaz ama hayvan dikelir durur diyor. Sen eşekler gibi dikelip durmak mı istiyorsun diyor.
Bunu, o mana vermişler.
Evet. Doğrusu olan da bu yani. Dolayısıyla diyor ki git Kur'an oku diyor. Bu Kur'an içerisinde sen nafile namazda kılabilirsin. Yani burada camide bunu kılmanın bir manası yok diye bunu özellikle ikaz ediyorlar.
Ama mesela orada diyor ki git Kur'an oku. Oku demek yani git Kur'an'ı anla, hayatına uygula demektir. Bugün İslam aleminde Kur'an'ı anlamak için okuma var mı? Bu yasaktır. Siz anlamazsınız. Kur'an-ı Kerim anlamak için işte sayarlar şu kadar ilim bilmen lazım. Peki o ilim bilenler bugün var mı? Yok. Peki biz nereden bilelim bu kadar şeyi? Peki hepsi ölmüş. O zaman Kur'an'da ölmüş demektir daha. Ne şey yapıyorsun? Mesela geçen de bu şeyi yazdığımız yazıyı bir WhatsApp grubuna attım. Hep de ulemadan oluşan bir grup. Efendim biz Kur'an ve sünnete göre yeni şeyler ortaya koymaya kalkmayalım. Biz ulemanın seviyesinde değiliz. Onlara uymak zorundayız. Arkasından da hemen şey yaptım. Bir ayet attım. Hepsi de Arapça biliyor. Dedim ki hani Allah-u Teala diyor ki Bakara suresinde ve izâ qîle lehum ittebi'û ma unzelelik, bir dakika şey yapayım ya, ayeti yanlış okumayım. Bakara. Şimdi ben hem konuşup hem oku. Ve izâ qîle lehum ittebi'û ma enzelallah. Allah ne indirmişse siz ona uyun dendiği zaman galu şöyle derler. Bel nettebi'u ma elfeyne aleyhi âbâ'ena. Biz babalarımızı hangi konu üzerinde bulduysak ona uyarız. Şimdi bu ulema grubundan bu şey, hepsi öyle değil elbette yani. Yani bu şeyi yapanı söylüyorum. Efendim biz işte Kur'an'la sünnette şey yapmayalım. Bunun şey şusu var, busu var. Bir sürü kendi lüzumsuz şeyler. Kime uyacakmışız? Mezheplere uyacakmışız. Peki mezheplere uyma konusunda Onu da biraz sonra onun da ayetini okurum. Allah ne diyor? Diyor ki biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız. Bizim ben Hanefiyem dediğimiz zaman biz bunu kimden öğrendik? Babalarımızdan değil mi? Birisi Şafiyem dediği zaman orada öğrendi. İşte kitaplar ona göre tanzim edildi. Hiç mesela okuduğumuz şeylerde şu şöyledir çünkü Allah şöyle buyurmuştur diyen yok kitaplarda yani. Okullar bugün ilahiyat fakültelerinde bu asla öğretilmez. Bugün değil, dün de Osmanlı medreselerinde hiçbir şekilde öğretilmez. Selçuklularda da öyleydi. Bu zaten Abbasiler bu dine yapacaklarını yapmışlardır. Evet, şimdi Allah ne diyor? Evelev kâne âbâuhum. Ya babaları la yâkilûne şeyen, bir şeyi tam olarak akledememişlerse, yani doğrusunu yanlışından tam olarak ayıramamışlarsa, ve la yehtedûn, doğruyu da bulamıyorlarsa ne olacak? Bir sorgulamanız gerekmez mi? Peki şimdi sorgulama diye bir şey yok. Teslimiyet var. Ya teslimiyet sadece Allah'adır. Başkasına teslim olamazsın. Bu mümkün değil. Şimdi yine Allah-u Teala En'am suresinin 159. ayetinde mezheplerle ilgili olarak şöyle diyor. Biz tabi ayetleri okuyacağız. Yine karşı çıkacaklar, bağırıp çağıracaklar ama şuna dikkat edin. Buradan en ağır sözlerle bu adamlara hitap etmiyor muyuz? Peki ben şahsen karşıma çıkıp konuşan bir tek kişiyi görmedim. Sadece böyle kaşamak mesajlarla, şunla bunla ya da sağda solda dedikodularla idare ediyorlar. Çünkü çok iyi biliyorlar ki ellerinde bir delil yok. Allah ne diyor? İnnellezîne ferrakû dînehum. Dinlerini parça parça yapan. Vekânü şiyan, böyle gruplaşanlar. İşte Hanefi mezhebi, Ebu Hanife'nin etrafında gruplaştığını söyleyenler tabii. Bunu söyleyenler dememi sebebini az önce de anlattım. Mesela bu biraz sonra tesbih namazını şey yapacaksınız. Hanefilerde kılınması tavsiye edilir. Halbuki 6. asırdan sonra başlamış. 6 asır sonra bu iş başlamış. Zavallı ulema nereden bilsin yani? Ve kânü şiyan, değişik kişilerin etraflarında toplaşmışlar. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli böyle grup grup. Arkasından Allah ne diyor? Leste minhum, sen onlardan değilsin. Fî şey, hiçbir konuda. Onun için burada her defasında tavrımızı kesin koyuyoruz değil mi? İnnemâ emruhum ilallah. Onların işleri Allah'a kalmıştır. Sümme yünebbihüm mekânü yefolun. Yaptıkları şeyin Allah onlara haberini verecektir. O zaman öyleyse biz sürekli ne yapacağız? Sürekli sorgulayacağız. Doğruları öğrenmeye çalışacağız. Ve Allah-u Teala'nın uymamızı emrettiği şeye uyacağız. Evet hocam.
Az önce eğer size farz olmasından korkmamış olsaydım şeklinde de. Ayrıca bu şeye de aykırı hocam. Kaf suresi 50. sure 29. ayette o da dedi ki مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا اَنَا بِظَلَّامِ لِلْعَبِدِ. Yani ben önceden zaten 5 vakit namazı size farz kıldım. Yeni bir namaz farz kılınacak değil. Bu hükme rağmen Resulullah'ın böyle demesi söz konusu olmaz diyor.
Tabii ki olamaz hocam. Yani ne yapıyor Allah-u Teala ne diyor? Bu önceki şeylerdeki yani Adem Aleyhisselam'dan beri gelen din İslam'da kolaylık getirilmiştir. Mesela işte üzerinde bulunduğumuz oruç. Orucu geçen dersimizde de cumartesi günde burada anlattık. Oruç bütün ümmetlere nasıl farz kılındıysa bize de öyle farz kılındı Bakara 183'e göre. Ama daha onlarda gece karı koca ilişkisi yoktu. Bizim bu takvimde ilan ettiğimiz yatsı sonu diye ilan ettiğimiz vakte kadar ancak yeme içme vardı. Yani o yatsı sonu olayı bütün Adem Aleyhisselam'dan beri var. Siz bir de çıkardıklarına bakmayın. Yani geçen de söyledim. şey yası sonu ile ilgili mezheplerde şey yapmışlardır. Yani ben bu Kur'an-ı Kerim'de yoktur, hadislerde yoktur. Yani bugünkü sabah namazına kadar yasının uzatılması. Şeye bakarsanız orada çok net görürsünüz. Nur suresi 58. ayete yatsı namazından sonra sabah namazından öncedir orada. Bugün yatsı namazından sonra sabah namazından önce diye bir vakit var mı bugün? Orada yatıp dinlenme, uyuma vakti olarak belirtir orada onu. Çok net. Hadisler de öyledir. Mezhep imamlarının bize intikal eden görüşleri de aynıdır. Ama daha sonra gelenler şey yapmışlar. Resulullah'ın bu Müreysi suyundan, bu Benim Sütalik kazibesinden gelirken hani uyuyakalıp sabah namazının geçmesinden sonra tekrar sabah namazını kılıyorlar. İşte bu namaz ikinci namaz vakti gelinceye kadar kılınabilir diyor. Bunu tutmuşlar, şöyle diyorlar. Bakın sabah namazı kazaya kalıyor. Çok dikkat edin. Sabah namazı uyuyakalıyorlar çünkü geceyi yürüyerek geçirmişler. Azıcık ben bir uzanayım diyor Resulullah. Bilal Habeşi'ye diyor ki sen de takip et. O uyuyor, başkaları da uyuyor. Bilal Habeşi de uykuya kalıyor. Diyor ki ya Resulullah size olan bana da oldu. Yani uyumak insanın elinde mi? Yani uyku geldiği zaman hiç farkına bile varmıyorsunuz değil mi? Şimdi orada tutuyorlar. O sabah namazına yani ellerinde olmayarak şey yapıldığı için, kılamadıkları için Allahü Teala buna müsaade ediyor. Ve kazasını yapıyorlar. Resulullah da diyor ki ikinci bir namaz vakti, ikinci namazın vakti gelinceye kadar köylen namazıdır o ikinci namaz. Bu kılınabilir diyor. İkinci namazın vakti geldi mi artık kıl namaz. Niye? Çünkü kazaya bıraktın. Şeyinde değil yani. Senin elinde değildi. Oldu. Yani isteyerek bırakmadın. İsteyerek bıraksan zaten hiç kılamazsın. Şimdi bunu tutuyorlar. Bunu delil alarak mezhepler diyorlar ki bir namazın vakti ikinci namazın vaktine kadar devam eder. Şimdi o az önce hani haberi ajanslar tarafından kabul edilmemiş olan astronom arkadaşın bana söylediği söz. Gittim diyor Diyanet'e. Orada yetkili bir kişiye şey yaptım. Ya yatsı namazının sonu diye bir olay var. Yok demiş. Bir namazın vakti ikinci namaz vakti girinceye kadar sürer. Şimdi bu arkadaş da tabii zeki bir insan. Peki diyor o zaman sabah namazını öğlene kadar kılar mıyız? Onu karıştırma. Cevaba bak. Karşındaki çocuk değil. Onu karıştırma diyor. İşte bütün mezhepler bunu şey yapıyor. Yani hakikaten bu din tanınmaz hale gelir. Peki bu mezheplere uyulur mu? Allahü Teala boşuna mı diyor ki leste minhum fi şey? Hiçbir konuda onlardan değilsin. Artık uyanalım da insanlara uydurma dini değil, Allah'ın indirdiği dini anlatmaya başlayalım. Evet hocam.
Hocam bu epey uzayacak ama Ömer Nasuh Bilmen'den bir iki tane örnek vereyim. Tamam, belki hocam, olduk. Ömer Nasuh Bilmen Büyük İslam İlmi halinde teravih namazı başlıklı 231. maddede bir iki madde böyle tespit ettim. Mescitlerde teravih namazı cemaatla kılındığı halde bir özrü olmaksızın, dikkat buyurun, cemaati terk ederek bu namazı evinde kılan kimse günahkar olmazsa da fazileti terk etmiş olur.
Resulullah bilmiyor. Gidin evlerinize diyor. Zaten teravih diye bir namazı ne Resulullah kılmış ne sahabe kılmıştır. Ama ne diyorlar hocam burada Ömer Nasuh Bilmen'de? Teravih nedir? Hükmü ne? Sünnet-i müekkede.
Müekkede diyor.
Sünnet-i müekkedeyi nasıl tarif ederler?
Pek az.
Resulullah'ın çok az terk ettiği. Ya bu hiç kılmamış. Nasıl oluyor? O kılmamış, sahabe kılmamış, sen sünnet-i müekkede diyorsun. Resulullah gidin evinizde kılın diyor gece namazıysa. Ki gece namazıdır. Yok diyorsun evinde kılarsan olmaz. Bu ne ya? Şimdi tekrar söyleyeyim. Allahü Teala boşuna mı demiş? Dinlerini böyle parça parça hiçbir konuda onlardan değilsin.
Sen daha da ileri
gidiyorsun. Evet.
Diyor ki hatta evinde cemaat da kılsa, cemaat sevabına nail olursa da mescitteki cemaatin faziletine nail olmaz. Çünkü mescitlerin fazileti ziyadedir. Hiçbirisinin temeli yok. Bir diğer şey, teravih namazını kılacak kimsenin teravihe veya vaktin sünnetine veya bak veya kıyam-ı leyle niyet etmesi ihtiyata da muvafıktır. Bu şekilde söyleyip gidiyor. Bir de yine teravihin
yani kıyam-ı leyl dediği teheccüd namazıdır. Yani gece namazı.
Yine teravih
teheccüd vakti değil ki o.
Yani her rekatında 10 ayet okunması müstahaptır diyor.
Her rekatta 10 ayet.
Evet. Çünkü bu suretle devam edilirse bir Ramazan'da bir hatim yapılmış olabilir. Böylece diyor bir defada hatim ile teravih namazının kılınması ise bir sünnettir diyor.
Allah. Vallahi ben bundan haberim yoktu bak.
Bazı zatlara göre
unutmuşum demek ki bu kısmı.
Hatta bazı zatlara göre bu hatmin 27. geceye ya bak bazı zatlara göre Cenab-ı Hakk'a göre değil, Resulullah'a göre değil. Göre 27. geceye yani Leyle-i Kadir'e müsadif olması da müstehaptır. Şimdi kim olduğunu bilemiyorum ama Osmanlı döneminde çok şair birisi benim şey olarak nüktedan mı diyelim namaza gitmiyor. Yani dolaşırken bir yere varmış namaz kılıyorlar. Ramazan'da giriyor içeri hemen yatsı namazına. O da hatimle kılıyormuş. Adam kılıyor bitmiyor, kılıyor bitmiyor. Evinde çoluk çocuğu bekliyor falan. Orada bir tanıdığı var. Geçerken diyor ki bizimkilere söyleyin. Hoca inada bindirdi. Ben de inada bindiririm. Gitmeyeceğim diyor. Şimdi bunların işi maalesef işi bu noktaya getiriyor.
İnada bindirmişler yani.
İşi inada bindiriyorlar. Teravih namazlarının. Ondan sonra işte şöyle olursa böyle olsa diye bir takım şeyler söylüyorlar. Son bir şey daha bu arada. Kadir gecesi namazı.
Allah.
Efendim. Şimdi Regaib gecesi namazını kıldık. Geçti o. Diyor ki bununla bir iki cümle hemen aktarayım. Regaib gecesi namazı şöyle ki Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesine Leyle-i Regaib denir. Bazı zatların beyanına göre bu gecede Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tecelli-i ef'ale mazhar olup nur-i ef'ale müstarak olmakla devam ettikten sonra
tecelli ef'ale, nur-i ef'ale ne demek onda arkadaşlar?
Şimdi
Allah'ın birçok işlerini görmüş. Sanki her gün görüyor Allah-u Teala'nın işlerini görmek için. Herkes görüyor yani tabiatı seyrediyorsun.
Resul-i Ekrem Efendimiz'in muhterem valideler rahmine bu gece geçtiği.
Allah.
Diye bu şekilde regaib namazını cemaatle kılmanın bir bid'at olduğu tasih edilmektedir. Zaten teravihten başka hiçbir nafile namazın birbirini çağırarak cemaatle kılmak kerahati şey değildir diyor. Kadir gecesi.
Yani burada şunu söylüyor diyor ki nafile namazlar cemaatte kılınmaz ama teravih hariç. Ya kardeşim Resulullah'ın hiç yapmadığı, sahabenin hiç yapmadığı şey ya bunu nasıl yapıyorsunuz böyle Allah aşkına?
Bundan sonra büyük ihtimalle tesbihi yine ekleyecektir.
Evet.
Yani bütün şeyler imamların kitabı bu. Fetva kitabı bu. Ellerinde bu olduğu için şeyleri budur. Kadir gecesi namazı şöyle ki
ben istersen kendi hatıramı söyleyeyim. Ben şimdi İstanbul Müftülüğü'ne geldim. Fetva işlerine 1977'den sonra başladık. Yani 76'da başladık. 77'de tam olarak şey yaptı. Ben şimdi bunlar Türkçe kitap ya.
Evet.
Bunlardan fetva vermiyorum. Bir de gerçekten İslam ilmihalini de okumamıştım yani şeyde. Hep Arapça kitapları okumuştuk. Sonra şey yaptım ben bu kitaba baktım. Allah Allah baktım ki benim okuduğum kitapların hepsindeki bilgileri çok güzel bir şekilde özetliyor. Ve daha da güzel bilgiler veriyor. Ondan sonra başladım buna göre fetva vermeyi. Yani gerçekten Ömer Nasuhi Bilmen'in kapasitesi çok güzeldir. Geçmiş kitapları çok iyi kavramıştır. Ve çok güzel aktarmıştır buraya. Yani onun için Ömer, burada gördük ne?
Dedikleri Ömer Nasuhi Bilmen'in dedikleri değil.
Yani görüşleri değil o. Kitaplarda olanları aktarıyor.
Bir şeyin özetini vermiş oluyor.
Evet. Kitaplara aktarıyor ve çok kabiliyetli bir insan. Ama tabii Kur'an meali de var ama şey yapamamış. Demek ki o şartlanmışlığı bırakamamış. Evet.
Ve burada diyor ki Kadir Gecesi şöyle ki Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesine müsadif, tesadüf eden, kuvvetle tercih edilen Leyle-i Kadir pek mübarek bir gecedir. Kur'an-ı Kerim bu geceden itibaren Resul-i Ekrem Efendimiz'e nüzule başlamıştır diyor. Deniliyor ki Kadir namazlarının en azı 2 rekat, ortası 100 rekat, en çoğu da 1000 rekattır.
1000 rekat ne ki ya? 2 dakikada bir tane.
Onun için zaten teravih de o şekilde.
Bence 1 rekat kılıyor, 1000 aydan hayırlı olduğu için. O çarpılabilir orada 1000 ay.
Bu şekilde bir şey vermiş, bunu da aktarayım dedim hocam.
Evet, yani tabii.
Böylece isterseniz teravih bir şey isterseniz.
Maalesef öyle yani, evet. Evet, tesbih namazı da var, doğru. İstersen onu da bir anlat hocam.
Tesbih namazı yine bu söylediğimiz bid'atlar içerisinde Abdullah kardeşimin hocamızın söylediği gibi bu bid'atlar arasında bir tane bid'at ama
Kadir Gecesi yapılıyor değil mi hocam genelde?
Tabii Kadir Gecesi ama yapılır.
Günde bir kere kılın.
Haftada bir kere kılın, yılda evet. Bir kere kılın, hiç olmazsa ömrünüzde bir kere kılın diye söylüyor Ömer Nasuhi Bilmen yani.
İkinci yıl sayı 2014'te tesbih namazı ile ilgili bizim yine dergimizde bu konuyu tamamen yazmışım. Oradan da belki sitemizde de vardır. Orada da tabii. Okuyabilirler şey olarak.
Geri değinmeye sitesinde.
O hadislerin tamamı buraya şey yaptık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasına diyor ki sana fayda verecek, sana şunu verecek, bunu verecek bir şey anlatayım mı? Bu kadar sevap verecek. Kale bela ya Resulallah. Evet ya Resulallah diyor. Ya ammi. Ey amcacığım. Hocamın az önce söylediği gibi. Evet. Salli erba rekatin. 4 rekat namaz kıl. Her rekatında Fatiha suresini oku ve bir başka surede ekle zammi sure. Kıraat bitince de ki Allahu Ekber velhamdülillah ve subhanallahi velhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber diye devam et. Bunu 15 defa tekrar et. Rükuğa varmadan önce. Sonra rükudan kalkınca rükuğa varınca rükudan da 10 kez söyle. Başını rükudan kaldırınca 10 kez söyle. Secdeye varınca 10 kez. Secde, iki secde arasında 10 kez. İşte bu şekilde her 2 rekatta bir selam verilmek suretiyle tek rekatta 75 Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber en sonunda 10 okuyorsak 10. da ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ekleniyor. Ve dolayısıyla 75 2 rekat 150 4 rekat 300 şeyi tamamlamış olur. Eğer buna, hocam da az önce işaret buyurdular, eğer buna sen diyor yapamayacaksan hemen her gün bari cumadan cumaya yani haftada bir kez olsun kıl diyor. Eğer buna da gücün yetmiyorsa ayda bir kez olsun kıl diyor. Eğer buna da yetmiyorsa ki devam etti böyle böyle işte şu kadar hatta 2 ay, 3 ay, 5 ay her neyse. Dedi ki fi sinnike ya da fi ömrike şeklinde ömründe bir defa olsun bu namazı kıl diyor. İmam-ı Nevevi El Ezker adlı kitabında Tirmizi bu hadisi rivayet ediyor. İmam Ezker'de, İmam Nevevi'de El Ezker kitabında zikrediyor. Tirmizi bununla ilgili diyor ki, bu garip bir hadistir. İmam Ebu Bekir bin Arabi de bir diğer kitabında şunu söylüyor. Hadis-i Ebu Rafi, Ebu Rafi'nin rivayet ettiği hadis, ravileri okumadım. Rivayet ettiği hadis, da'ifun leyse lehu aslın fi sıhhati. Bu zayıf bir hadistir, sahih değildir, aslı yoktur diyor. وَلَا فِي الْحَسَنْ ne sahihtir ne de hasen bir hadistir diyor. Tirmizi bunun için zikretti peki hadis kitabında? Milleti uyarmak adıyla diyor. Böyle bir şeyi zikretti diyor. İnşallah öyledir. Çünkü aynı hadis İbn-i Mace'de de geçiyor. İbn-i Mace Kazvinlidir. Kazvin'i öven bir hadis orada rivayet eder. Ama hadis uydurmadır. Herkes hadisin uydurma olduğunu biliyor. Sırf Kazvinli olduğu için bu manada sesini çıkarmamış. Diyor ki El-Busiri, İbn-i Mace gibi bir adam bu işi bilmeyen biri değil. Nasıl olur da bunu yazar ve fakat bir açıklamada bulunmaz diyor. Buna teessüf ederim diyor. Dolayısıyla Tirmizi'nin de bir açıklama yapmaması belki iyi niyet şeysi olarak olabilir ama
hesabı
Allah'a verecekler. Yani dolayısıyla bütün bunların her birisi bu şekilde bu namazın olmadığını, özellikle İbnül Cevzi bu konuyla ilgili ne kadar rivayet varsa El Mevzuat adlı kitabında hocam almış, onları tek tek ele almış ve hepsini çürütmüştür.
Mevzuat'ı uydurmak.
Mesela hocam dedi aklıma geldi. Adam bir makale yazıyor veya bir konuda bir kitap yazıyor. Hadislerden delil veriyor. Diyor ki hadise yazıyor. Keşful hafa acluni. Okur bilmez bunu. Keşful hafa niçindir? Hangi amaçla yazılmış? Bunu halbuki keşful hafada hadis diye sunulan, aslında hadis olmayan rivayetler vardır.
Öyle tabii. Zaten onun için yazmıştır o kitabını.
Adam bu kitabı onun için yazmış. Ama bilmez.
Halk arasında hadis diye bilinen şeyleri göstermek, ortaya koymak için yazmış.
Dolayısıyla bu şekilde olduğu halde
peki hocam, bu rivayetler içerisinde Resulullah'ın tesbih namazı kıldığına dair en küçük bir rivayet
bir
var mı?
Bir tane yok hocam.
Yok.
Tek bir tane yok.
Yani kendi yapmayacağım, millete diyecek, öyle mi?
Burada diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadislerin tesbih namazı ilgili la yasihu minhu kebiru şeyin. Küçük veya büyük, hani bu anlamda diyor. Hiçbir tane şey yoktur.
Bir şey yok.
Yok diyor.
Evet, yani Resulullah hiç mümkün mü yani?
Kendi yapmadığı şeyi başkasına emredecek. Sahabenin yaptığına dair bir rivayet var mı?
Yok hocam.
Öyle bir şey de yok. Yani işte bunlara çok dikkat etmek lazım ve tekrar söylüyorum yani size.
600 yıl sonra zaten bu.
Tabii tabii. 600 sonra Hanefilerin kitaplarına geçmeye başlamış. Yani şey yapamazsınız. Bu tür konularda uyanmamıza vesile olan olaylardan bir tanesidir. Mesela şimdi Allah'a hep şükrediyorum. Eğer halkla iç içe olmasaydık, İstanbul Müftülüğü'de olma, fetva işleriyle meşgul olma gibi bir durum olmasaydı bu noktalara herhalde gelemezdik. Çünkü karşınızda çok zeki insanlar var. İçlerinde ciddi manada sorgulayanlar var. Adam bir sorguluyor, aa ediyorsun, Allah Allah diyorsun. Bir bakayım diyorsun falan. Ve sonra Cenab-ı Hak önünüzü açıyor. Bir gün bir Ramazan'ın başındayız. İşte bu eskiden çok tartışılırdı. Ramazan mı değil mi falan filan. Yani şimdi Allah'a şükür tartışılmıyor. Çünkü artık herkes öğrenmeye başladı ki Ramazan hesapla belirlenir. İlgili ayetler açık ve net. Şimdi ben de müftülükteyim. Ya bugün Ramazan, orucuz. Sürekli her gelen telefona şey yapıyorum, cevap veriyorum. Sonra şu Mahmut Paşa'dan, yani işte Eminönü Mahmut Paşa'dan birkaç kişi aralarında konuşmuşlar. Bana telefon açtı. Hocam bugün oruçlu değilmişiz değil mi? Yok, niye? Sen öyle demişsin. Burada öyle anlatıyorlar. Allah Allah. Hemen dedim ya. Ulan benim canım çıktı sabahtan beri. Yani ağzımda su kalmadı. Şey yapıyorum. Ben söylemişim ki bugün Ramazan değil. O Ramazan başlamadı, yarın başlayacak. Ya bu ne oluyor? Şimdi sonra düşündüm. Demek ki oradaki insanlar bana güveniyor. Oradaki bir kişi benim adımı kullanarak kendi yalanını onlara kabul ettirmeye çalışıyor. Oradan uyandım. Ha dedim. Ya o zaman ben eski ulemayı bundan sonra şey yaparken dikkatli olayım dedim kendi kendime. Gerçekten son derece dikkatli olmak lazım. Bir de gene bir hoca bir gün işte Selahattin Kaya, Allah sağlık ve uzun ömürler nasip eylesin, İstanbul müftüsü beni çağırdı. Baktım ki imamın bir tanesi şey etmiş, Ramazan'ın son günü millete bayram namazı kıldırmış, oruçlarını bozdurmuş. Müftü efendi de müftülüğe çağırmış. Gittim oraya. Yanında da birisi var. Ne var? Efendim diyor, biz hilali gördük. Orucu bozduk. Şimdi yanına da bir adam getirmiş. Dedim ki adama, sen de gördün mü? Hocam gördük dedi. Hocam görmüş dedi, ben de oradaydım dedi. Peki, hocasına sordum, dedim ki nerede gördün hilali? Dedi ki şeyde, Fatih Camisi'nin bahçesinde çıktım gördüm. Ne zaman? Yatsı namazdan sonra. Öyle mi? Peki ne tarafta gördün dedim. Yani şeyde Bakırköy tarafında mı gördün? Yoksa Beyoğlu tarafında mı gördün? Beyoğlu tarafından da diyor. İşte şeyde sen hangi taraftaydın? Öbür taraftaydım, baktım. O sen dediğin Ramazan'ın ilk haftasının hilalidir ki o saatte gözükmesi, yani senin dediğin günde gözükmesi mümkün değil. Sen Bakırköy tarafından güneşin batmasının arkasından battığını görürsen olur. Hemen kalktı. Zaten sizinle bir şey konuşulmaz. Ya söylediğin hepsi yalan. Bir de tutuyor cemaate sabah namazı kıldırıyoruz. Şimdi dolayısıyla yani bu dini konularda maalesef çok dikkatli olmak lazım. Çok sorgulayıcı olmak lazım. Çünkü insanların dinleriyle şey yapılıyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği gibi En'am suresi 33. ayette diyor ki böyle قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْسُنُكَ الَّذ۪ي يَكُولُونَ Çok iyi biliyoruz ki bunların dedikleri seni gerçekten üzüyor. Şahsen ben de çok üzülüyorum. Hep bana bu ayet teselli olur her zaman için. Ya diyorsun ya kardeşim, ortada her şey açık seçik, ya bunlara ne oluyor diyorsunuz. E tamam, ayeti okuyunca rahatlıyorsunuz. فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ Onlar seni yalancı saymıyorlar. Sen bakma, senin söylediğini kabul etmiyoruz dediklerini. Kabul etmedikleri senin söylediğin değil. وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ Ama şu zalimler var ya, بِآيَاتِ اللّٰهِ يَشْحَدُونَ Allah'ın ayetleri karşısında bilerek inkarcılık yapıyorlar. Bile bile. Yani size de gösterdim, hani şeyde Allah-u Teala diyor ki size göre diyor, size göre siyah çizgi beyaz çizgiden ayırt edilinceye kadar şey yapın, orucunuzu yiyin diyor Bakara 187'de. Ama geçen cumartesi de okumuştum. Diyanet ne yapmış? Bizimle tartışmalarda halkın eline şey olmasın diye size göre kısmını kaldırmış hocam. Mealde yok. Evet, mealde yok. Şimdi bunu bilmeden yapmış olmaları imkanı var mı? Bakın her gittiğim yerde onları davet etmişimdir. Her gittiğim yere. Peki oradaki bir müftülüğü şey yapın. Ben Diyanet'teyken 3 yıl zaten Türkiye'nin her tarafını gezerek gözlemler yapmıştık. Bakın şu verdikleri manaya bakın. Allah-u Teala diyor ki وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْفَدِ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ Size göre net bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar.
Herkes bilebilecek yani.
Yani efendim astronomu bilmeyen çıkıyor, yok efendim hava kirliliği var. Vay be, Allah demek ki bilmiyor. Ya güneşin ışınları karşısında hava kirliliği 5 para etmez. Güneş ışığını gösterir. Zaten ufuk uzakta, uzak bir yerde. Size göre kısmını çıkarmışlar. Bak buraya ne demişler? Evet, diyor ki burada gecenin şafağın aydınlığı gecenin kararlığından ayırt edilinceye kadar yiyin için. Bak size göre yok. Görüyor musunuz? Şimdi bunlar bunu bile bile yapmış değiller mi? Yani bunu kim yaptıysa tabii. Herkes değil. Yapanı kastediyor. Peki yapan hadi suçlu, tamam. Yıllardır bu Diyanet'e buradan bağıra bağıra söylüyoruz. Hala kendisini düzeltmiyor da kendileri aynı suçu işlemiş olmuyorlar mı? Geçen de tweet attım. Dedim ki siz kendinizi ilah yerine koymuş olmuyor musunuz? Verin bakayım cevabı. Ama hiç önemli değil. Çünkü dine uymak kolay değil. Dini kendine uydurmak kolay. Allah yardımcımız olsun. Şimdi sonuç olarak bir de şey var hocam. Kefaret konusu da var biliyorsunuz. İşte o da geçen hafta anlattık onu. Yine sitelerimizde bulursunuz. O da tamamen uydurma bir hadise dayanıyor. Uydurma değil. Rivayet doğru fakat saptırma yapılarak. Bağlamından kopararak bir sonuca varmış oluyorlar. Yani gerçekten insan hayret ediyor. Ya bu oruç kardeşim. Hadi faizde yaptınız. Birisi bir zengini memnun etmek için. Hadi efendim aileyi bozdunuz. Yani bu aile sadece şimdi değil. Ta şey zamanında bozulmuştur. Abbasiler zamanında. Bugün mezheplerin tamamının aile hukukunun İslam'la uzaktan yakından alakası yoktur. Tamam mı? Hadi onu bozdunuz birilerine. Ya kardeşim hiç olmazsa milletin ibadetine dokunmayın ya. Allah diyor ki bu Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bu 14 yerde geçer. Mezheplerin ittifakla aşmadığı tek sınır ben bilmiyorum. 14 yerde sınır geçer Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinde. Mezheplerin ittifakla aşmadığı bir tek sınırı hatırlamıyorum. Ki bu konu üzerinde sürekli durduğumuz halde. Hani inşallah bir gün olur aşmamış olana da rastlarız. Evet. Tabii buyurun hocam. Şey, tamam.
Şeyle ilgili. Kim diyor bu namazı kılarsa bu yani, 4 rekatı. Yani
tesbih namazını.
Felev kânet zunûbuke misle remeli âlicin la gafara Allah. Âlic bir bölge galiba Arabistan'da. Oradaki kum taneleri kadar günahın da olsa Allah affeder diyor.
Yani o çöldeki kum taneleri kadar günah. Bir adamın o kadar, yeryüzünde hiç kimsenin o kadar günah işleme şansı olmaz değil mi? Ne olacak? Bir tesbih namazı, uydurma namazda hepsi gitti. Allah. Uçur milleti. Ondan sonra da Müslümanlar niye güvenilmez? Ya tabii bunlara inandırırsan tabii ki güvenilmez olur. Ne olacak? Her türlü pisliği yap git işte bir tesbih namazı kıl bitti işin. Ya bu ne biçim bir din Allah aşkına ya. Allah yardımcımız olsun. Şöyle oğlum.
Şimdi burada söylendi ben en son bir cümle olarak işte namaz burada şöyle bir şey algılanması da bilerek bazıları öyle algılamak istiyor. İnsanlar teravih kılıyor canım, namaz kılıyorlar, bunu niye engelliyorsunuz falan diye. Namaz kılmak isteyen kılar. İstediği kadar kılar. Kendi isteğiyle, kendi rızasıyla kılar. Bunda hiçbir şey yok. Fakat bu bir mecburi ve bidat olarak ortaya konulduğu için bizim karşı çıkmamız ona. İkinci bir şey de Diyanet'in sakalı şerifle alakalı bir pankarta benzer bir şey astığını söylemiştim cami camlarına. Bir de sevabını söyleyeyim Diyanet'in. Diyanet birkaç senedir bu özellikle Bakara 187'de وَلَا تُبَاشِرُوهُنَ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ o eşlerinizle mescitlerde itikaf halindeyken birlikte olmayınız diye o ayette bahsedilen itikafla ilgili camiler belirliyor. Bu da son birkaç senedir yapmış olduğu Diyanet'in olumlu bir şey. Daha evvelde hatırladığım kadarıyla bir 5-10 sene önce böyle bir şey yoktu. Yani özellikle Ramazan'ın son 10 günü itikafla ilgili yer belirlemesi, insanları bu ibadeti tekrar ne diyelim yapmaları için imkanlar ortaya koyması güzel bir durum. Bu da hakiki bir şey, bidat değil bu, hakiki bir olması yani gereken
doğru,
durum.
Doğru şeyler yaptıkları zaman elbette ki.
Mesela biz burada hilalin belirlenmesi, namazdan başlangıcı sonları konusunda sürekli şey yapıyoruz çünkü yapılan doğru. Doğruya doğru demek mecburiyetindeyiz. Biz herhangi bir kimseye muhalefet diye bir derdimiz yok ki. Biz insanları Allah'ın dinine çağırıyoruz o kadar. Allah-u Teala kendi dinini samimiyetle yaşayan, ona tam teslim olan kullarından olmayı cümlemize nasip eylesin. Peki Allah hepinizden razı olsun.